Ayrım 39.
Yabancı dille eğitime neden bu kadar karşısınız? Dünya Spot Dergisi, Sinan Hıncal, 25 Temmuz 1995. Bu iş 1954'te başladı. O zamana kadar Türkiye'de yabancı dil eğitimi yapan hiçbir kamusal özel Türk okulu yok. Yabancı dil eğitimi yapan birkaç okul içinde genel kamuoyunun kanısı, bunlar misyoner okuludur, bunları Atatürk Lozan'da bile kapatamadı biçimindeydi. Atatürk, Anadolu'da açıkça 5. kol faaliyeti yapmış, bazı okulları kapattı. Bunları kapatamadı ve rekabet olsun diye Türk Eğitim Derneği'ni, Yenişehir Lisesi'ni kurdurdu. Bilim ve teknik, çağdaşlaşma, bunlar ancak Türk kültürü içinde, Türk kalarak öğrenilir dedi. Japonlarda da aynı ilke vardır. Onlar öyle adam oldular. Biz de bu ilkeye bağlı kaldığımız sürece adam oluyorduk. TED Lisesi'nde bütün dersler Türkçeydi. Ayrıca takviyeli yabancı dil dersi görüyorduk. Bunun normali budur. Dünyanın her yerinde bu böyle yapılır. Çünkü fizik, matematik bunlar bir takım çetrefil işler. İnsan bunları kendi dilinde okusa bile anlamakta zorluk çeker, uğraşır. Şimdi çocuk bunları okurken bunun İngilizcesi nedir diye mi düşünecek, kavramı mı düşünecek? Olmaz, düşünemez. Olsa olsa ezberleyebilir. Sonra ÖSYS'i için dershanelerde bir de Türkçesini ezberler. Başka bir şey yok. Düşünme kabiliyeti yok. Kısaca eğitim işleri çığırından çıktı. Halbuki ben TED'in Yenişehir Lisesi'nde Türkçe okudum. Sonra bunlar bizi Amerika'ya gönderdiler. 2 ay geç gittim. En iyi üniversitelerine, Berkeley ve eğitimle 3 sene birden atladım. İmtihanlarını verip. Şimdi İngilizce okuyanlar gitsinler yapsınlar bakalım. Hadi bakalım, imkanı yok yapamazlar. Çünkü anlamıyorlar ki hiçbir şeyi. Ne İngilizceyi ne o konuyu. İkisi birden olmaz. Böyle saçma bir şey hiçbir yerde yoktur. Bizde niye var? Bu konuda ben bütün dünyayı inceledim. Anglo-Saksonlar özellikle Türkiye ve bir miktarda İspanya üzerinde durmuşlar. Düşünüyorum niye? Şimdi koskoca bir Türk dünyası var, bir de koskoca bir Müslüman dünyası var. Bütün kaynaklar ellerinde. Ayrıca muazzam bir pazar. Bu Türkler uyanır da bunlara önderlik etmeye kalkarlar diye ödleri patlıyor. Çünkü bizim insanımızın ne kadar girişimci, akıllı ve dinamik olduğunu onlar da farkında. Ama bir kere Türkiye'nin kafasını, beyinleri yok ederse o zaman bütün o bölgeyi hakimiyeti altına tutmaya devam eder. İspanya da önemli. Çünkü bütün Güney Amerika ona bakıyor. Güney Amerika'ya yapamıyorlar çünkü onların Amerika'dan ağzı yanmış olduğu için son derece bilinçli, ihtiyatlıdırlar. Diyorlar ki bunların kültür anası İspanya'dır. Orayı düzeltirsek oradan oraya yayılır. Peki bu okulların çoğu en azından eğitime uygun altyapılarıyla sağladıkları koşullarla birçok Türkçe eğitim yapan üniversite ya da liseye üstün değil mi? Hayır. Bakın size bir şey anlatayım. Bizi 17 yaşında apar topar zorla Amerika'ya gönderdiler. Çirkin bir gayeyle, devşirme olalım diye gönderdiler. Çok şükür olmadık. Amerika'ya gidince baktım, en çok fizik kimya Nobel ödüllü öğretim üyesi nerede var diye. Berkeley'de var. Neyse gittim oraya, fizik dersine gireceğiz. Arıyoruz tarıyoruz binayı, yok. Sorduk gösterdiler işte şurası diye. Gösterdikleri yer askeri teneke baraka. Girdik teneke barakaya, sıcak. Pişiriyoruz ama sonra derse gelen adam Nobelli. Dünyanın en büyüğü. Niye anlatıyorum? Binalarda üniversite olmaz. İnsanlarla üniversite olur. Bina arkadan gelir. Siz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Sizi okulunuzla dayanışmak için böyle söylüyor diye suçlamasınlar. Ben ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin kuruluşlarında da bulundum. Ne olacak? Ben şimdi Amerika'nın taklidi, kendini Amerika zanneden bir üniversiteye girecek olsaydım, Amerika'daki en iyi üniversitede de dururdum. Ben buraya geldim, kendi ülkemizde, kendi insanımızla, kendi dilimizde, haysiyetimizle konuşmak için geldim. Ama iş hayatından bir örnek vereyim. Yabancı dille eğitim yapan okullardan gerek lise gerek üniversite düzeyinde mezun olanlar daha kolay iş buluyorlar, daha kolay yükseliyorlar, daha başarılı oluyorlar. Şimdi iş adamlarına söylüyorum. Gazeteye eleman için ilan veriyorlar, İngilizce veriyorlar. İlla boğaz içinden olsun diyorlar. Peki size ne lazım? İktisat bilen mi? İş idaresi bilen mi? Mühendislik bilen, matematik kafası olan, konuları çözümleyebilen adam mı lazım? Niye illa Boğaziçi diyorsunuz? Orada bunlar kuvvetli mi? Değil. Ben size söyleyeyim. Doktor öğrencileri bir anket yapmış iş adamları arasında. Niye Boğaziçi'ni tercih ediyorsunuz diye. Hiçbirisi dosdoğru bir sebep gösterememiş. Hep özenti. İş adamları para lafından anlar. Siz masrafınızı azaltmak mı istiyorsunuz? İşlerin daha iyi yapılmasını istiyor musunuz? Siz size lazım olan teknik konuları bilen adam istiyorsanız bir kere Türkçe olarak öğrenmişse daha iyi öğrenmiştir. Onları alın. İngilizce yazışmalarınız, görüşmeleriniz olacak. Tamam. Adamınız biliyorsa biliyordur yabancı dil. Bilmiyorsa bir tercüman tutun. Okutmalık yapan kızcağızlar var. İngiliz filolojisinden mezun, güldür güldür. Hakiki, dosdoğru İngilizce biliyorlar. Onları alın. Onların maaşı, Boğaziçi'nden alacağınız adamın maaşının 1/5. Hem daha ucuz, hem işiniz bu yolla her düzeyde daha iyi görülür. Hiç kulak vermiyorlar mı size? Örneğin, Türkiye'de sanayiciler üniversite kuruyor, vakıflar lise, üniversite kuruyor, özel girişimler okul kuruyor. Okul açan diyor ki, haklı olarak, kamuoyu öyle istiyor. Biz de bunun tersini yaparsak aç kalırız, okul batar. Haklısın diyoruz. Çünkü kamuoyu aldatılmış, bu iş yeri yayılmış. Onun için işi kökünden halletmek bu anayasaya aykırıdır. Hiçbir okulda yabancı dille eğitim olmayacaktır. Ama her okulda çok iyi yabancı dil öğretilecektir demek lazım. Başka bir konuya gelelim. 21. yüzyılda var olabilmek için ne gibi bir bilim ve teknoloji politikası gütmeliyiz sizce? Bilim ve teknoloji politikası ne olmalı diye sorunca, bunu belirlemek için Türkiye'nin sanayi iktisat politikaları nedir ona bakmak lazım. Ona bakıyorsun, o da dış politika ile ilgili. Bu sefer ona bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Diyorsun ki, Türkiye'nin 40 yıldır zaten bir dış politikası yok. O zaman da eğitim politikası karma karışık, mantıksız görünüyor. Halbuki her işin bir mantığı vardır. Mantıksızlığın bile bir mantığı vardır. Matematikte öyledir. Öyle bakınca görüyorsunuz ki dış politikamız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya yalvarmaktan ibaret. Öyle olunca sanayi politikamız da ona bağlı olur. Sanayi geliştirmek yerine örneğin Finlandiya gibi dünyada birkaç üründe sivrilelim demek yerine her yer acenta olur. Her yerin acenta olduğu bir ülkede eğitim ne olur? Herkes İngilizce öğrensin olur. Niye? Türkçe yalvarınca anlamıyorlarmış. Birazcık haksızlık etmiyor musunuz? Tabii, Türkiye'de de gelişmeler var. Geçen günlerde Tuzla'da 11 bin tonluk bir gemi denize indi. Özel bir tersanede yapılmış. İndi, hemen bir yenisi kıza alındı. O yeni geminin devasa dizel makineleri kutusunda duruyor. Kutunun üstünde İngilizce tek bir kelime yok. Fince bir takım yazılar, ihraç mallarda bir tek İngilizce kelime yok. Finlandiya'yı toplasan kaç dizel makinesi eder ama? Koskoca gemilerin dizel makineleri oradan geliyor. Moleküler biyoloji. Adamlar bir moleküler biyoloji kenti kurmuşlar. Bir gökdelen, her katında belli bir araştırma yapılıyor. Üniversite özel sektör işbirliğiyle. Şimdi bizim millette dosdoğru bir eğitim olsa, Amerika Avrupa hastalığı olmasa, yabancı dil yüzünden kendi kendini anlamayacak bir duruma gelmiş olmasa, bir kere soru sormasını bilir. Açar dünya haritasını, kitapları önüne, dünyada kim ne yapıyor, nerede ne pazarı var, biz ne yapabiliriz, arada kaynamış neler var. Seçersin 5 tane, devlet de bunlara destek verir. Sanayi bir araya gelir, bir sürü kilit ürün geliştirilir. O zaman Finliler gibi birkaç üründe dünya çapında önderlik yapabilirsin. Biz ne yapıyoruz? Devlet politikası PTT'nin telefonunu satmakla Avrupa'ya girmekten ibaret. İlla Avrupa'ya gireceğiz. Gireceğinizde niye gireceğiniz? Çünkü Avrupalı olmak istiyoruz. Olur mu böyle şey? Olmaz. Ben istemiyorum kardeşim. Ben Asyalıyım. Ben Amerika'da bana Avrupalısın filan dedikleri zaman kızıyorum. Ben Asya milletiyim. Asıl medeniyet ve insanlık ve bugün teknik de Asya'dadır diyorum. Asyalıyım diye iftihar ediyorum. Kişisel bir soru. Dışarıda başarılar gösterip Türkiye'de de bir şeyler yapmak isteyen insanların burada karşılaştıkları çeşitli engellemeler karşısında umutsuzluğa kapıldıkları sık sık görülür. Siz hiç öyle değilsiniz. Nasıl mümkün oluyor? Buraya gelen adam, işte orada şu vardı da, burada yok da diye bir sürü yok sayıyor. Biz de diyoruz ki, sen yokları anlatma, varları anlat. O olmazsa şunu yapalım, buraya ne lazımsa onu yapalım. Onların gerçeklerinden bize ne? Burada ne yapılabiliyorsa onu yaparsın. Hiçbir şey yapamadın, matematikle uğraşırsın. Yani dışarıdan gelip de sızlananları hiç aldırmayın. 30 senedir ben nelerle uğraşıyorum. Biz bu işlerle başlıyoruz. Bu Amerika'dan, İngiltere'den ayarlı adamlar işkilleniyor, ses de çıkarmazlar. Gidip oralara bir yerlere bir şeyler üflüyorlar. İşler yürüyecekken bakarsın duruveriyor. Bunlar 30 senedir çok başımıza geldi. Şimdi ben buna niye küseyim, niye kaçayım? Hem ben kime küsüyorum, nereye kaçıyorum? Benim dedelerim Selçuklulardan beri bu topraklarda... Ankara Kalesi'nin dibinde türbeleri var. Bu memleket benim. Kim bu Amerika'ya ayarlı adamlar? Patlıcan yemeğinin tadı yemeden belli olmaz. Şu Amerikancıdır, bu şucudur demekle olmuyor. İçinden çıkamazsınız. Neler gördük biz? Hepinizin geleceğini, bu milletin geleceğini ilgilendiren ama bir konuyu ortaya atıyorsun. Diyorlar ki, bu adam milliyetçidir anlar. Gidiyoruz, anlatıyoruz. Adam anlamadığı gibi kızıyor. Ya da anlıyor da kızıyor. Bakıyoruz milliyetçi falan değilmiş. Ama Amerika'ya bir laf dokundursan canavar kesiliyor. Hissiyatı orada. Diyorlar ki bu adam solcudur. Amerikan emperyalizmine karşıdır. Ona da anlatıyorum. Amerika'ya çattık diye adam bozuluyor. Bu nasıl solcu? Baktık ki her kesimde bir takım sahtekarlar var. Her kesimde ama her kesimde oralarda bir yerlere ayarlı. Bir takım sahte adamlar var. Bunlar hep aynı lafları söyler. Hiç şaşmaz. Kimi sağcı, kimi laik pozunda hala aynı şeyi söyler. Onun için insanlara sağcı, solcu diye bakmayın. Milli davaları, geleceğimizi belirleyecek davaları önüne koyduğunda ne yapıyor oraya bakın. Hiç siyaseti düşünüyor musunuz? Biz şucu bucu olamayız. Niye? Adamlar tutturmuşlar. Efendim, 100 sene evvel adamın bir iktisat kitabı yazmış. Onun dediğinden başka laf olmazmış. Yahu, biz fizik kanunlarına inanmayıp da yenisini bulmaya çalışıyoruz. Ya adam yanlış söylediyse? Olur mu? Onun için böyle dogmatik şeyler olmaz. Bize olmaz, biz araştırıcıyız. Duruma bakar, oradan sonuç çıkarırız. Bir takım ana davalar var. Biz var mıyız? 20 sene sonra yok muyuz? Bunu belirleyecek davalar var. Bu ana davalarda görüşlerimiz ne olursa olsun, bu milleti, memleketi seven insanlar olarak birleşmeliyiz. En başta da yabancı dil öğreniyoruz diye şu kafaların sömürgeleştirilmiş olması meselesi gelir. Çünkü Türkçe bitti mi ki? Bu gidişle biter. Ne Türk kalır, ne devlet, ne bağımsızlık, ne Türk dünyası ve eğer dine meraklıysanız ne de din kalır. Böyle söylüyorsunuz ama yine de çok iyimser gözüküyorsunuz. Nasıl oluyor? Birincisi gönül, en önemlisi. Çok şükür aklımızda bir şeyler var ama esas olan gönüldür. Ben 17 yaşında apar topar oraya gidip nasıl ayakta kalabildim? Benim gibi gidenlerin çoğu tamamıyla perişan oldu, ziyan oldu gitti. Esrarkeş olanlar, intihar edenler, darmadağın olanlar. Atalarımızdan gelen bir şeydi, özümüzden gelen bir şeydi. Çok şükür bizde vardı da paçayı kurtardık. Bir de bir millet 10.000 sene bütün zorluklarla karşılaşıp kaç kere neredeyse kökü kazınacak hale gelmişken bu kadar büyük medeniyetler kurmuşsa böyle bir milletin bir tarafını budarsın bir tarafı yeşerir. Benim bu millete sonsuz güvenim var. Biz bu işi yırtacağız. Dışarıya ayarlı adamların elindeyiz 50 yıldır. Ama bu millet uyanıyor. Yine uyanıyor. Avrupa, Amerika bunun farkında, bizimkiler farkında değil.